Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Değerli dostlar, bugün Suriye'yi konuşacağız. Ergün Yıldırım hocamızın geçtiğimiz hafta Star gazetesinde de kaleme aldığı bu konuda iki yazısı var. Hem onu değerlendireceğiz programımızın ilk bölümünde. Bağızçılığın ve Orta Doğu'da bir siyasetin sonu ve Suriye'de savaşlar ve isyanlar sonrası gelen barış başlığını taşıyordu bu yazılar. Bağızçılığı konuşacağız. Bu isyanlar sonrası gelen barışı konuşacağız. Barış gelecek mi? Hali hazırda sahada ne var? Aktörlerin, büyük devletlerin belki bir niyet okuyuculuğunu yapacağız. Türkiye'nin bu devrimdeki, bu hareketteki rolü ne oldu, onu bir konuşacağız. Ardından da programımızın ikinci bölümünde Türkiye'de hem iktidar cenahında hem muhalefet kanadında bu nasıl algılandı, nasıl okundu? Devrik diktatör Beşar Esad'a karşı birkaç hafta önce dillendirilen, onunla görüşme, buluşma, anlaşma, el sıkışma görüşleri vardı. Hatta iktidar da bu yönde bir takım fikirler beyan etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini konumlandırdığı yer önemli. Özellikle Nusayrilik ve Alevilik üzerinden bir ihtiyata dikkat çekmeleri, dolayısıyla bunun iç siyasetteki yansımaları da önemli oldu. Bir tarafta Rusya'nın, İran'ın tarafgirleri diyelim hocam.
Evet.
Onların yaklaşımları çok ilginç. Bu manada fikir bölünmeleri de var Türkiye'de. Hem muhalefet hem iktidar kanadında. Programımızın ikinci bölümünde de Türkiye'deki bu yansımaları ele almış olacağız. Hocam, ben bağızçılıkla başlamak istiyorum.
Evet.
Yani biz en son Saddam Hüseyin'i böyle anmıştık.
Evet.
İşte 2003'teki Irak'ın işgalinden sonra işte Saddam Hüseyin dönemi sona erdi. En büyük Bağız rejimlerinden birisi
Saddam'dı.
Irak'tı. Saddam'dı.
Evet.
Saddam Hüseyin liderliğindeki Irak'taki hükümetti. Sonrasında da hani işte 53 yıl olmuş. Henüz devam eden, Hafız Esad ve onun oğluyla devam eden, Beşar Esad'la devam eden Suriye Bağızçılığını biliyoruz. Bu ideoloji nasıl ortaya
evet.
çıktı? Bağızçılık ne demek? Hangi konjonktürde doğdu? Haklı sebepleri var mıydı? Çünkü
evet.
biraz Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı arasında dünyadaki hani devletlerde bir takım yeni kartların karıldığı, yeni planlamaların yapıldığı bir dönemde.
Osmanlı'nın yıkılmasıyla aslında
evet.
Osmanlı düzeninin Orta Doğu'dan kalkması, yerine İşgalci İngiliz ve Fransız güçlerinin yerleşmesiyle birlikte daha sonra bu yapılar ortaya çıktı.
Evet.
Bu subaylar milliyetçi, Arap milliyetçilik duygusuyla beraber bu sömürgeci güçlere karşı tepkilerini koydular. Ama bunlar Fransız ve İngilizlerin kurduğu subay okullarından yetişmişlerdi.
Evet.
Kurucuları. Fransızların mesela Suriye'de
bu Michel Eflak, Selahattin Elbitar,
evet.
Bunları kastediyorsunuz
bunlar,
değil mi hocam?
Evet, 1947 yılında Bağız hareketini kuruyorlar.
Evet.
Birisi Michel Eflak, işte Hristiyan.
Evet.
Diğeri Müslüman, ikisi de Arap. Bunlar Arap nasyonal sosyalizmi savunuyorlar. Hem Arap milliyetçiliği hem de sosyalist bir milliyetçiliği savunuyorlar. Bu çerçevede bir Fransız sömürgeciliğine ve İngiliz sömürgeciliğine karşı bir tepki olarak, hareket olarak çıkıyorlar.
Evet.
Ondan sonra da bu hareket darbelerle ve askeri juntalarla rejimlerini kuruyorlar açıkçası.
Evet.
Abdülkerim mesela ilk darbeyi yapan generallerden birisi. Ondan sonra Irak'ta da benzer bir biçimde Bağız rejimi örgütleniyor. Bağız rejiminin ana ideolojisi dediğimiz gibi Arap milliyetçiliği ve sosyalizmin birleşmesine dayanıyor. Ve bu daha çok seküler bir temelde yükselen bir hareket aynı zamanda. Rusya ile yakın bir ilişkisi var. Sovyetler Birliği ile bir yakınlığı
var. Bu teorisyenler bu sistemin layık olmasını da istiyorlar.
Tabii,
değil mi hocam?
Layık olmasını istiyorlar, seküler olmasını istiyorlar. Ondan sonra darbeciler, ondan sonra ordu içinde oluşturdukları cuntalarla bu
tek parti
rejimler. Evet. Mesela siyasal çoğulculuk yok bunlarda, demokrasi yok.
Evet.
Seçim yok. Ve bunların adı da cumhuriyet. Yani evet. Irak'taki Baas'ın kurduğu rejimin adı da cumhuriyet.
Evet.
Ondan sonra Suriye'deki rejimin adı da Arap Suriye Cumhuriyeti.
Evet.
Fakat bunlarda demokrasi yok bu cumhuriyetlerde. Tek parti rejimleri. Çünkü demokrasilerde çok parti olur.
Evet.
İktidar seçimle gelir, seçimle gider. Bunlarda ise iktidar tamamen darbeyle kuruluyor. Yeni bir iktidar değişimi yine yeni ordu içinde örgütlenen bir junta grupla kuruluyor. En son Esad, işte Hafız Esad bunu 1970'lerde başında bu işte juntayı kurup
1971'de
darbe yapıyor ve ondan sonra 72'den bu yana 71 miydi? 71'den bu yana
53 sene olmuş.
53 sene boyunca yönetmeye devam ediyor. Şimdi Baas hareketi ilk Suriye'den yükseldi bu rejim. Ondan sonra da yayılıyor. Mesela Suriye Mısır Cumhuriyeti kuruluyor. Suriye ve Mısır
Birleşik Arap Cumhuriyeti yani.
Evet, Birleşik Arap Cumhuriyeti diye kuruluyor. Bu adla Nasır'la işte Hafız Esad bir araya geliyor bunlar. İsrail'e karşı ortak bir tavır var. Ondan sonra tabii ciddi bir yenilgi yaşıyorlar İsrail'e karşı. Ve ayrılıyorlar. Fakat bu tek parti rejimi, askeri junta, darbe bunların aynısını Nasır'da uygulamaya devam ediyor Mısır'da. Aynısını efendim Kaddafi de mesela darbeyle geliyor. Ondan sonra o da subay. Nasır da 52'de darbeyi yapıyor. O da darbe yaparak ondan sonra geliyor junta ile bir yeni tek parti rejimi kuruyor. Mısır biraz daha kenarda köşede çok partiye biraz müsaade ediyor. Zaman zaman bazı değişikliklere imkan veriyor. O nedenle bu diğer yani bir Libya kadar, Suriye kadar, Irak kadar sert olmuyor.
Evet.
Orada da ciddi tabii ki müdahaleler var. Demokrasi yok. Orada da adı cumhuriyet. Ve Mısır bu kadar olmasa da diğerlerinin cumhuriyetleri Saddam ve Hafız Esad'ın cumhuriyetleri ve bazı rejimleri ciddi anlamda seküler rejimler.
Evet.
Çünkü Körfez ülkelerinde de monarşi var. Orada bir yükseliş var. O anti-komünist, anti-sosyalist bir hareket. Daha farklı. Mesela onlar askeri cuntalarla kurulmuyor. Onlar daha çok kabileleri öteden beri hanedanlıklara dayalı.
Evet.
Krallıklar olarak kuruluyor. Tekrar dönersek Suriye'ye. Suriye'de bu rejim diğer yerlerde de yani Suriye'de ortaya çıktığına göre Baas rejimi Suriye'de yıkıldı. Bu çok önemli bir şey. Demek ki Baas 1950'lerden bu yana gelen ve bölgede önemli bir bölümü dizayn eden bir siyaset tarzı artık tarihi sona erdi.
Evet.
Bu siyaset tarzı artık bitti.
Evet.
Bu sürdürülemez bir şey, çöktü. Çıktığı yerde çöktüğüne göre bundan sonra diğer yerlerde de bir anlamı olmayacak bunun. Yani Irak'ta da olmayacak, Libya'da da olmayacak, Mısır'da da olmayacak.
Bir derde çare olmadığı anlaşıldı.
Evet. Keşke Arap Baharı başladığı zaman bunu bu rejimler algılasaydı ve değişime yönelselerdi. Direndiler, direndikleri için tarihe de direnmiş oldular. Ve çok büyük baskı aygıtlarını üreterek bu yeni yükselen muhalefete karşı koymak istediler. İşte bu hapishaneler, işkencehaneler Irak'ta kuruldu.
Evet.
Şimdi Suriye'de görüyoruz bu işkencehaneleri, korkunç işkencehaneler. Burada yıkıldı bu rejim ve bu rejimi kimler yıktı? Bakın 18-13 sene bir savaş sürdü, isyanlar sürdü. Bu isyanlar El-Kaide vardı önce başladı, sonra IŞİD oldu. Nusra vardı. Nusra bunlar içinde daha halka yardım eden, onlarla daha yakın duran, IŞİD gibi ve El-Kaide gibi şiddeti böyle insanların gözüne sokarcasına yapmayan.
Yani halka rağmen halk içinci değildilerdi.
Değildi.
Yani.
Daha mutedil bir hareketti.
Evet.
O El-Nusra'dan
heyeti Tahrir-i Şam'a döndüler.
HTŞ'ye dönüştü.
Evet.
HTŞ hakikaten öteden beri daha aklı başında, daha rasyonel hareket eden bir örgüttü. Şimdi tartışılıyor. Efendim bu işte başta HTŞ'nin kurucusu El-Kaide'deydi, sonra Nusra'ya. ülke şimdi kan gövdeyi götürüyor. Baskı, zulüm var. Dolayısıyla bu süreç içinde insanlar evrilmesi, aşırı tutumlara yönelir, sonra da evrilir. O süreçte bir harekete dönüşür.
Dış dünyayla tanışıyorlar, irtibatlar ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla o savaş ortamı onları da yetiştiriyor. Onları da geliştiren bir şey. Ve şimdi demokrasi olmadığı için adam hadi ben bir parti kurdum, benim projem de bu, dolayısıyla iktidara geleceğim diyecek bir hali yok. Adam Haçlı Şabi gibi korkunç katliamlar yapan on binlerce insanı Suriye'ye dağıtmış, milis güçleri dağıtmış, rejim yapmadığı katliamlar yok. Bu şartlar altında herhalde muhalefet edecek adam da ne yapacak? O da silaha sarılacak yani.
Evet.
Dolayısıyla isyanın burada bir meşruiyeti var. Cihadın burada bir isyan hareketiyle bütünleşmesinde bir meşruiyeti var bence. Ve HTŞ bunu çok iyi değerlendiren bir harekete dönüştüğü gözüküyor.
Evet.
Bu süreçten doğmuş bir harekete gözüküyor.
Hocam burada şöyle bir kaygı var.
Evet. Buyurun.
Yani parçalanmış egemenlikler de söz konusu. Bir tarafta işte Fırat'ın doğusunda şu an PKK var, YPG var. İşte bu tarafta iç muhalif gruplar var. Hala Nusayriler var. Yani etnik evet. yapı olarak. Evet. Türkiye'nin etkisi var. Suriyelilerin Laskiye'de hala hava üsleri var. Amerikalılar IŞİD'i bombalıyoruz diye birkaç gündür yüzlerce hedef bombalamışlar. Hani
evet.
İsrail yıllardır o Suriye ile kavga bölgesi olan o Golan Tepeleri, su kaynakları en çok oradaymış. Evet. Hani evet. orada 30 kilometre içeriye girdi, tanklar ilerliyor diyorlar. Bir otorite boşluğu var.
Evet.
Hani böyle buradan bu iş nasıl toplanır?
Bunlar var doğru ama aynı zamanda şu var. Rusya Ukrayna'da batağa saplandı.
Evet.
Kalkıp Uzak Asya'dan asker getirmeye çalışıyor. Çünkü Ukrayna'da savaşın sadece Ukrayna değil. Bütün bir batıdır. Orada bir batı cephesi var. Rusya batı cephesiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Suriye'yi de güç, siyasi iktidarı, oradaki rejimi destekleyen kimdir? Rusya'ydı. Diğeri İran'dı. İran da bu gücünü kaybediyor. Hizbullah gücünü kaybetti. Ondan sonra kendi içinde çok ciddi meseleleri var. Ekonomik sorunları var. Çok ciddi anlamda demokrasi sorunları var. Kendi iç isyanları var.
Evet.
Dolayısıyla İran ve Rusya buraya düzen de getiremedi. Ama şu dolayısıyla onlar burada aktör olmaktan çıktılar. Türkiye kaldı burada. Ana aktör Amerika kaldı ve Türkiye kaldı.
Evet.
İki aktör kaldı. Şimdi Türkiye...
Zaten Türkiye ile tam angajman içindeydik diye açıklamalar yapıyorlar hocam.
He, bu önemli bir şey.
Evet. Genelde bu tür şimdi, işlerde çok şerik ortak kabul etmezler.
İkinci şeyde konuşacağız belki evet. bu konu Türkiye kısmını. Evet. Şimdi bu süreç içinde bir hareket doğdu. O hareket de bu boşluktan yararlanarak ilerliyor. Elbette bu harekette ciddi anlamda destek veren ülke olarak Türkiye var. Afrin'e gittim ben mesela. İdlib'e gittik. Orada birkaç gün kaldık, gözlemledik. HTŞ orada vardı. Oranın düzenini sağlıyordu. Türkiye'nin bölgesiydi burası. Türkiye'nin burada belli bir etkisi var. Belli bir gücü var. Türkiye olması kadar doğal bir şey de yok. Çünkü Suriye'de çok büyük oranda göçmenlere kucak açan, sığınmacılara kucak açan ülke Türkiye oldu. Orada asker tutan Rusya tek bir seferinde 30 tane askerimizi şehit etti. Değil
evet,
mi yani?
Evet evet. Hava harekatı.
Yani bunu hatırlamamız gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye orada var. Türkiye'nin sınırlarıyla yani PKK var orada. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden. Dediğiniz gibi bir üçlü yapı var gibi ama PKK artık orada o haliyle kalamayacak. Nitekim şimdi doğu şey kısmını
Fırat'ın doğusu
boşaltmak zorunda
evet,
kaldılar.
Evet.
Ve oradan arındırıldı PKK.
Evet.
Ve
Tel Rifat ve Menbiç.
Menbiç.
Evet.
Menbiç ve Tel Rifat'ı boşalttılar. Ve şimdi oradaki şeyin de ağzı değişmeye başladı. Salih Müslim'in ağzı da değişmeye başladı. Öbür işte oradaki terör faaliyetleri örgütleyen askeri komutanın da ağzı değişmeye başladı. PKK'nın genel yapısıyla çatışan söylemleri var şu an. Dolayısıyla burada Amerika'nın denetlediği bir bölgeydi orada o. Amerika o desteği vermediği gün bir saatte ayakta kalamaz orada. Türkiye Amerika ile belli ölçülerde görüşerek hareket ettiğini gösteriyor bu da. Şimdi geride kalan bir, diyelim ki Lazkiye var. Tamam, Lazkiye'de nüfusun %13'ü genel olarak Nusayrilerden oluşuyor. Arap Alevilerden oluşuyor.
Evet.
Bu Arap Alevileri var da bunları yok edeceğiz, yaşamayacaklar diyen kimse yok ki. Yani HTŞ'nin lideri açıklamalar yapıyor. Biz burada Kürtler var, işte Aleviler var, hep beraber yaşayacağız diyor.
Evet, çok ılımlı bunları açıklamaları yok edelim, var.
Bunlara hayat hakkı vermeyelim. Yok, parçalanma yok. Tam tersine buradaki insanlar kendi nüfus oranlarında yeni sistemde katılacaklar. Kürt diye dışlanmayacak. Efendim Nusayri diye dışlanmayacak. Ama bir etnik grubun silahlanması, Suriye'nin genel silahlı yapısının dışında ayrı bir silahlı yapı olarak var, evet, olması, var olması herhalde kabul edecekler bir durum
hocam,
değil.
Hocam şöyle bir tecrübe,
Türkiye de kabul etmez, evet, bunu.
Yani benim şöyle bir endişem var açıkçası. Afganistan, evet, aklıma geliyor. Mesela Rusları yendi Afganlılar ama, evet, 5-6 yıl kendi içlerinde böyle bir kaos ortaya çıktı. Evet. Sonra Amerikalıların güya müdahalesiyle ne hale geldiğini biliyoruz, yani Taliban'ın, Afganistan'daki yerel unsurların. Belki şimdi Libya'da, Tunus'ta bir toparlanma var ama Irak'ın hali ortada. Ya böyle bir Batılıların demokrasi getireceğiz, özgürleştireceğiz sizi demelerinden sonra İslam dünyasındaki bazı devletlerin ne hale geldiğini de biliyoruz. Burada, evet, acaba daha farklı bir akıl devreye girer mi?
Bence burada elbette farklı, yani Afganistan'la Suriye çok farklı toplumlar ve bulundukları coğrafi lokasyon da çok farklı. Yani Suriye bir defa bizim de çok sınırı geniş olan yani bir ülke.
Evet,
Türkiye,
evet,
ile sınırlı.
Evet.
Nüfus olarak Türkiye ile etkileşime girmiş bir ülke. Yani diyelim ki 5 milyon Suriyeli varsa geri döndüğü zaman bunların hepsi Türkçe konuşuyor artık. Yani düşün.
Tabii.
Artık Suriye halkı Afganistan'dan çok farklı. Suriye halkı daha eğitimli bir halk.
Mesela
Suriye halkı daha esnaf bir halk.
Hocam şu an
zanaatkar bir halk.
Döndüğünde yani Türkiye'ye geldiklerinde yeni doğmuş çocuklar,
evet,
2011-2012'de şimdi 12-13 yaşında. Belki bunlar üniversiteyi Türkiye'de,
tabii,
okumak isteyecekler,
tabii,
yarın.
Tabii. Bence Türkiye Suriye sosyolojik olarak bir ortaklığa girdi.
Evet.
Bu ortaklık inşallah siyasal bir şeye de dönüşür. Formüle bizim görmediğimiz şu an bu.
Evet.
Bu sosyoloji önemli bir şey bakın.
Doğru.
Bu hep dezavantaj olarak algıladılar. Bu işte yok Suriyelilere bedava sağlık, yok,
evet,
askere gitmiyorlar, yok üniversite sınavına girmiyorlar. Garip garip yargılar ürettiler bunlar. Ama bak şimdi bu Türkiye'nin çok lehine dönecek. Suriyeli gençler Türkiye'ye alışacaklar. Öbür yanda da memleketleri var. Hem orada yaşayacaklar hem Türkiye'ye. Ve Türkiye'de Suriye'de yaşamış olacak. Bunlar,
doğru,
hem Türkiye'li hem Suriyeli. İç içe geçen toplumlar olacak.
Birbirimize alışacağız. Herhangi bir şehre, Hamaya, Humus'a, Halep'e, Şam'a gittiğimizde Türkçe, tabii, konuşan bir sürü insanla karşılaşacağız.
Kesinlikle. Tüccarlarımız, akademisyenlerimiz, efendim sporcularımız, sanatkarlarımız karşılık bulacak.
Doğru.
Yani. Hazır bir toplum bulacak orada.
Doğru. Belki şimdi ikinci bölümde onu konuşacağız.
Evet.
Cumhurbaşkanımızın da sürekli dillendirdiği Kur'ani bir kavram olan işte muhacir ensar kardeşliği, evet, gerçekten bir karşılık
buldu yani. Böyle bir gerçekliği
yani,
var yani.
Bir karşılık,
kesinlikle,
buldu. Bu manada da İslam dünyasına örnek de olduk yani.
Yani bu farkına varmadan biz duvarlar aramıza çekilmişti.
Evet.
100 yıl birbirimizden ayrıydık.
Evet.
Aslında yani her musibetten bir ne var deniyor ya. Hayır mı,
hayır
var?
Doğar.
Hayır doğar.
Hayra sebep olur.
Hayra sebep olur. Evet. Şimdi burada da yani nüfusumuz iç içe geçti. Dolayısıyla Suriye Türkelleşti. Türkiye Suriyelileşti. Türkiye Suriye ortak bir coğrafyaya dönüştü.
Doğru. Kız alıp verdiler, evlendiler.
Bu iyi bir şey yani.
Doğru.
Bu biraz da Sezai Karakoç'un Dicle Fırat arası yeni medeniyet yükselecek tezine de uyan bir şey. Dicle Fırat arası işte yani Suriye var, Irak var, Türkiye,
evet,
var değil mi?
Evet.
Ve bu ülkeler de birbirine yaklaşıyor bu savaş sonrası dönemde.
Evet.
Irak'ta bir hala İran'ın ciddi bir gücü var ama İran Suriye'deki bir güç kaybından sonra orada da yani oradaki Şiiler de öteden beri Osmanlı'ya, Türklere karşı daha bir
Türkmenler var hocam bir de.
Yaklaşan bir de Türkmenler var tabii.
Türkmenler var. Dün ben bir farklı videoya bir denk geldim. Bir Türkmen yarbaymış yani böyle askeri,
evet,
bir rütbesi de var. önce Arapça konuşuyor, ardından evet. Türkçe diyor ki biz diyor işte Emevilerin, Abbasilerin, Osmanlı'nın ahfadıyız. Evet. Bizden size zarar gelmez. Biz Osmanlı'nın çocuklarıyız diyor. Hep evet. merak
ne
etmeyin
güzel, diyor.
Ne güzel
bak hepsini kapsıyor. Bütün İslam ümmetini
evet,
kapsıyor.
Böyle bir konuşması da vardı. İnşallah hayırlara vesile
i̇nşallah.
Olur hocam.
Bu ve iyi taraflara evet, bakmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Bir ciddi boşluk doğmuş o boşluğu. Yeni bir hareket ve Türkiye'nin de burada ciddi bir katkısı var.
Evet.
Bunu da selamlamak gerekiyor.
Hocam teşekkür ederim bu bölümdeki değerlendirmeleriniz için. Değerli dostlar, Düşünce Günlüğü'nde programımızın ilk bölümünde Suriye'yi konuştuk. Baas rejimini, Suriye'deki devrimi, oradaki parçalanmış egemenliklerin nasıl tevhid edileceğini konuştuk hocamızla beraber. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından da bu devrimin Türkiye'deki yurt içindeki yansımaları, iktidarın, muhalefetin bu konuya tavırlarını, çeşitli toplum kesimlerinin tavırlarını konuşmuş olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor efendim. Bendeniz Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programın ilk bölümünde Suriye devrimini konuştuk. Suriyeli muhalif grupların Heyeti Tahrir-i Şam liderliğindeki, HTŞ liderliğindeki muhalif grupların işte Halep, Hama, Humus ve Şam'ı almalarıyla birlikte neredeyse tamamlanan Baas rejiminin çöktüğü, diktatör Beşar Esad'ın Moskova'ya kaçmasıyla sonuçlanan bir devrim gerçekleşti. Bunu konuştuk, biraz öncesini, sonrasını, şimdiki hali konuştuk. Bu bölümde de programımızın, Düşünce Günlüğü'nün bu bölümünde de Türkiye'de bu mesele nasıl algılandı? Siyaseten ve sosyolojik olarak hocam, yani insanlar evet. nasıl algıladılar? Çünkü genelde biz Suriye politikalarını hocam hep bu sığınmacılar, mülteciler üzerinden okuduk. Yani evet. bunları toplumumuzun bir kısmı Ensar Muhacir kardeşliği üzerinden okudu. Muhafazakar, dindar evet. kesimler yardımcı oldular. Zaman evet. zaman orada da bir merhamet yorgunluğu yaşandı, tırnak içinde
ama genel
kullanıyorum.
Ama olarak hakikaten ciddi bir fedakarlık.
Fedakarlık mesela. Sabretti bu manada insanımız. Ama bir kısmı ki bunun üzerine politika üreten bir siyasi parti bile vardı. Evet. Yani Zafer Partisi neredeyse
evet.
bu mülteci, sığınmacı düşmanlığı üzerinden politikalar üretti Ümit Özdağ. Bir bu vardı, işte ekonomi konuşuldu yıllarca, evet. bize yükü, bu işin maliyeti konuşuldu. Sosyolojik veçeleri var bu meselenin evet. ki bununla başlamak isterim hocam ben.
Evet.
Mesela galiba Bir Gün gazetesinde evet. yazan Hayri Kozanoğlu'nun şöyle bir tweet'i var hocam. Belki evet. sosyolojiyi biraz bunun üzerinden konuşabiliriz. Diyor ki Şam'ın düşüşüyle tek layık Arap rejimi yıkıldı. Yani diktatörlük yok hocam. Diktatörlükten bahsedilmiyor. Çok azınlık bir Nusayri grubun
mezhepçiliği var.
Mezhepçiliğinden bahsedilmiyor. Evet. Bütün bunlar laiklik adı altında tezkiye ediliyor.
Evet.
Tek layık Arap rejimi yıkıldı. Türkiye'de Suriyeliler gönüllü dönmezler. Türkiye'deki Suriyeliler. Bir de hani iç siyasete bir atıf.
Evet.
Artık bunlar gitmez. Başımıza kaldılar. Suriye'deki Alevi, Hristiyan ve laikler akın ederler. Onlar bu sefer kaçarlar diyor. Değil
evet.
mi hocam? Buraya
evet, evet.
ya da yurt dışına
ya orada
kaçarlar.
Yani laik yani
kalmadığı için
dindar olarak yaşayamayacakları
evet.
için orada yaşayamayacaklarından dolayı
evet.
Türkiye'ye gelecekler.
İktidarın Kürtlerle anayasa değişikliği için anlaşma zemini güçlendi. Hani orada Fırat'ın doğusundaki Hı. herhalde yeni o Kürt hareketine, YPG'ye bir alan açarsa
Evet.
Türkiye içerideki anayasa değişikliğine HDP de destek verir demek istiyor herhalde hocam. Doğru mu
Niye
hocam?
Buna karşı çıkıyorsa
evet.
yani. Evet.
Bir de laik demokrat kimsenin sevinmesi için diyor. Bütün bunları saydıktan sonra bir neden yok diyor.
Yok.
Ve hani zulüm, onca her yer berbat olmuş. İnsanlar
yakın
yer
yıkılmış.
Değişmiş. Ama
evlerinden
ilk
olmuş.
Kaygı laiklik üzerinde.
Sadece laiklik yani.
Buradan başlayalım hocam.
Evet çok enteresan
evet.
bir şey. Bu hakikaten bir laikçi diyelim, laikçi aydın tipolojisi ortaya çıkıyor burada. O tipten yola çıkarak bunların ortaya koyduğu tepkileri anlamak kolaylaşıyor. Bunlar farklı partilerde de yer alabiliyorlar. Türk solu olarak tanımlanıyor bunlar, evet, genellikle. Laikçi bir Türk solunuyla karşı karşıyayız. İnsanların dediği gibi çektikleri o evlerinden atılmaları, öldürmeleri, hapse taşınmaları, işkence görmeleri, ne bileyim evlerinden, memleketlerinden zorla göç ettirilmeleri, hiç bunlar yok. Ve laiklik üzerinden bakıyor. Laikliği de yanlış bakıyor. O da şöyle, o sanıyor ki farklı etnisitelerin ve farklı inançların bir arada yaşaması ancak laiklikle olur. Bu Avrupa için doğru. Avrupa'da hakikaten laiklik gelmeden sadece Katolikler bir arada yaşıyor. Yahudileri de tıkmışlar bir varoşa.
Gettolara.
Gettolara. Ondan sonra hafif bir şey olunca da onları yakıp yıkıyorlar. Ama bizim dünyamız öyle değil ki. Yani biz laiklikle beraber farklı inançlarla bir arada yaşama imkanına ulaşmadık ki.
Evet.
Yani Osmanlı tecrübesine bakın. Emevi, Abbasi, Endülüs, değil mi?
Hatta o harmoniyi bozdu laiklik.
Hatta yani laiklik bozdu bizde. Çok evet, doğru. Yani bunlara baktığınız zaman gayrimüslimler de yaşıyor. Farklı İslam mezhepleri de bir arada yaşıyor. Yani dindar olmayanlar da yaşıyor. Yani hepsi dindar mı bu toplumun? Yani Müslümanlar yönetiyor diye, İslam yönetiyor diye herkes dindar olacak gibi bir şey mi var? Mecburiyet mi var? İslam toplumlarında böyle bir şey yok ki yani.
Evet.
Onlar da yaşıyorlar bu, evet, toplumda. Yani silahlanmadıkça devlete karşı, vergilerini ödedikçe,
hatta koruma altındalar. Yani
onlara karışmıyorlar.
Yani canları, malları da koruma altında.
Yani zımni diyoruz değil, evet, mi? Zımnilerin dindar olması gerekir gibi bir durum var mı?
Yok.
Yani Müslümanlara bile teorik olarak diyelim namaz kılmadım cezası bu, ama uygulamada bu ne kadar yani yapılmış? Bir şey var, serbestlik var. Gönüllü olarak namaz kılma teşvik edilir, bilmem ne yapılır, ezanlar okunur. Dini bir toplum ama onu dindar olarak yaşamıyorsa yaşamıyor insanlar. Bunlar sürekli laiklik korkusunu üretiyorlar. Oysa mesela Hateşe'nin yaptığı açıklamada da biz farklı olanlara karşı kucaklayıcı davranacağız diyor.
Evet.
Fakat bunlar oradaki cihat hareketlerinin hepsini işçi olarak görüyorlar. Hepsine cihatçı deyip, hepsini terörist işçiler gibi gösterip damgalamaya çalışıyorlar.
Aynı torbaya koyuyorlar.
Aynı torbaya koyuyorlar.
Hocam yani bu nüansları bilecek kadar bir bilgileri de
cahiller,
yok.
Cahiller.
Cahil insanlar. De yok, çok hakikaten cahiller yani.
Yani insan bir okur, cihat nedir? Bu cihat İslam toplumunda nasıl ortaya çıktı?
Mezhep nedir? Nasıl yaşandı?
Yani gaza ne demek? Mezhep ne demek?
Çok cahiller hocam. Yani biz çok Türk aydınını burada var, çok konuştuk sizinle. Firari aydın diyorsunuz değil mi hocam,
evet,
siz?
Evet, firari yani zihin olarak
zihin
firari.
Olarak firari.
Bilmiyor adam.
Bilmiyorlar yani, evet, bilmek de istemiyor.
Ben iletişim fakültesine bir ders verdim. Dersin adı da Orta Doğu'da medyaydı. Dedim ki Orta Doğu'yu önce bir bilmemiz lazım yani.
Evet.
Orta Doğu'da dedim ki yani İslami hareket ne demek? İhvan-ı Müslüm'ün ne demek? Vahabi ne demek? Efendim Mekke ne demek? Medine ne demek? Kudüs ne demek? Önce çocuklara bunları anlattım. Daha sonra mevcut medya yapısı nedir ondan bahsettim. Çünkü bu çocuklar bilmiyorlar hakikaten.
Evet.
Bu bilgileri bunlara vermek lazım. Şimdi bunlar da öyle maalesef. Ve bir de bunun üzerine korku üretiyorlar. Kasıtlı olan da var tabii ki. Sürekli bunlar mesela cihat Kur'an'da geçen, peygamberimizin yücelttiği, alimlerimizin yücelttiği bir şey. Bir düşünce, bir pratik. Sonra cihat sadece kılıç da değil ama cihat aynı zamanda kılıçtır yani.
Evet.
Şimdi bunlar,
yok mu hocam 300 bin insan, evet, ölmüş. Yani böyle, evet, bir romantik bir dünya mı var
değil,
yani?
Değil yani, orada 300 bin insan ölmüş.
Yani Gazze'de 50 bin kişi öldü. Hadi, evet, yukarıda
cihat etmeyip ne yapacak?
Ne yapacak? Yani. Yani şimdi Ukraynalılarla Ruslar birbirini öldürüyor. Böyle bir dünya, evet, yok ki yani.
Müslüman da
herkesin birbirine gül verdiği bir dünya yok yani.
Müslümanlar da topraklarını savunmak için, evini savunmak için, can ve malını savunmak için mevcut otoritede artık meşruiyetini kaybetmişse o zaman bir araya gelerek, örgütlenerek cihat eder.
Evet.
Bu cihat edenlerden cihadın fıkhına uygun olmayan tutumlar içine girdiği için IŞİD'e karşıyız biz. Yoksa diyelim diğer Heteş'e buna uygun davranmışsa, fıkhına uygun hareket ediyorsa yaptığı cihat meşrudur.
Hocam cihatta da bir fıkıh var yani, bir hukuk evet, var. Biz evet. bunun aşıldığını evet. gördüğümüz için de mi yani Müslüman evet. olarak, mutedil Müslümanlar olarak eleştirdik bunu yani.
Zaten evet yaptık evet. yani Gazze'de bile orada.
Yaşatırken de bir hukuka tabi olmasını istiyor İslam insanların. Kesinlikle. Öldürürken de bir hukuka tabi olmasını istiyor.
Gazze'de de aynı şey yani, İsrail hiçbir hukuku tanıdı mı? Hiç. Uluslararası hukuku, tabii. savaş hukukunu tanıdı mı? Ama Gazze'de cihad eden insanlar yine o kadar mağdur durumdayken, devlet olmadıkları halde onlar daha çok uydular hukuka. Dolayısıyla bunların cihad etrafında ürettiği ve herkesi terörist göstermek istedikleri söylemin arkasında da aslında emperyalizm var yani.
Yani bunlar tamamıyla ben merak ediyorum. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl okuyor hocam bunlar?
Kurtuluş Savaşı'nda
anti-emperyalist okuyorlar. Bunlar orada yaşasalar Yunan tarafına geçerler.
Bunlar cihad diye görmüyorlar. Okutulmamış. Yani cihad fetvalarını bilmiyorlar ki bunlar. Zavallılar okutulmamış ki. Yani sadece Uryanizade'nin İstanbul'da attığı cihat şeyini bilir bunlar. Ama Rıfat Börekçi ve diğerlerin Ankara'da yayınladığı milli mücadeleyi bir cihat hareketi olarak değerlendiren fetvalardan haberleri yok. Evet. Okutulmuyor. Hala inkılap tarihinden olduğunu sanmıyorum yani.
Hocam maalesef. Aynı söylem burada da geçerli değil mi? Tamam, emperyalistlere karşı savaştık Çanakkale'de, Kurtuluş evet. Savaşı'nda. Bu burada da adamlar emperyal güçlere karşı savaşıyor.
Tabii, aynen öyle. Ama bunlar hayır. Şimdi bunlar bir yönüyle tabii Rusya, işte İran, ondan sonra Suriye etrafında bir ittifak ve bu ittifakı Avrasyacılık etrafında savunuyorlar.
Doğu bloku, yeni
Amerikan karşıtı olmak. Bizim illa Amerikan karşıtı olmak veya Rus karşıtı olmak diye bir siyasetimiz olamaz.
Evet.
Rusya iyi şeyler yaparsa iyi deriz, kötü şeyler yaparsa kötü deriz. Amerika için de öyle.
Evet.
Şimdi Rusya Suriye'de çok korkunç kötü şeyler yaptı. İran'da çok korkunç kötü şeyler yaptı. Amerika'da PYD'yi orada silahlandırdı, kötü şeyler yaptı. Ama şu an başlanan süreçte Rusya'da orada yok, İran'da yok. Amerika'da o silahlandırmaya son verdi.
Evet.
Ve dolayısıyla orada işi yürüten ekip Suriye halkını temsil eden bir ekiptir. Mücadeleyle Suriye halkını koruyan, kollayan, elinden geldiğince İdlib ve Afrin'de sadece 4 milyon civarında insan yaşıyor.
Evet.
Şamlı, Alepli, Hama'lı olan insanlar oraya gelmiş. Dolayısıyla bu insanlar halkı temsil ediyorlar. Fakat bizim maalesef bu laikçi kesim, bu laikçilik takıntısından dolayı, din karşıtlığından dolayı, bunlar İslamofobik. Bu zihniyetle baktıkları için sürekli böyle, efendim siz fetihçi mi diyorsunuz? Yok, Türkiye fetih, Türkiye'yi önemsemiyorlar. Türkiye çok önemli roller üstlendi. Bakın herkes, hakikaten Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak, herkes göçmenlere karşı bir hale geldi neredeyse. Tayyip Erdoğan tek başına dedi ki, bu göçmenler kardeşimizdir dedi. Oyum düşse de dedi, ben bunları desteklemeye devam edeceğim. Oraya gitsinler, o şeye teslim olsunlar diyemem dedi yani evet. mesela.
Hocam bu Hayri Kozanoğlu'nun en son attığı iki tweet'i evet. de okuyayım. Sosyoloji konuşuyoruz evet. madem. Diyor ki, Suriye Baas rejiminin devrilişini coşkuyla kutlayan arkadaşlara eşleriyle birlikte Tartus'ta bir plaj keyfi öneriyorum. Tartus'ta hocam, bu herhalde Laskiye'nin daha altlarında, Libya'nın evet. Lübnan sınırının biraz üstünde, sahilde bir yer. Bu Esad döneminden kalma bir fotoğraf. Orada böyle plajda işte mayolarıyla insanlar var. Seneye eminim tam bir özgürlük ortamı soluyacaklardır. Şu kışkırtmaya bakar mısınız?
Evet.
Yine bakın,
adam özgürlüğe plaj üzerinden bakıyor.
Bakıyor. Yani. Bir de şöyle bir şey de var hocam bunlarda. Bir indirgemecilik, bir kavramları sahiplenme var. Kimse evet. sosyalistse bunlar kimsenin sosyalistliğini de beğenmezler.
Evet.
Diyor ki, salon sosyalistleri, gardırop sosyalistleri, kantin kampüs sosyalistleri, piyasacı sosyalistler, ütopik sosyalistler filan derken şimdi de başımıza cihatçı sosyalistler çıktı. Bunlar en sevimsiz ve tehlikelisi diyor.
Yani adam zaten
yani kendine karşı, de tabii. kimsenin yaklaşmasını istemiyor. Böyle bir durum. Hocam bir de ilginç olan yine...
Bu da laikçi sosyalist.
Evet, laikçi
Kemalist
sosyalist.
Kemalist sosyalist bu da yani.
Şimdi aslında. 7 Aralık'ta Özgür Özel bir açıklama yaptı hocam. Dedi ki işte Esad yönetimiyle görüşülsün, görüşülmeli. 8 Aralık'ta da bu manşetlere çıktı. Özellikle evet. Bu sol basında. Şeyde düştü Şam.
Şam'da düştü.
Ertesi gün. Hani dendi ki ya bu nasıl bir şeydir? Yani bizim o isimlerini bildiğimiz işte Faruk Loğlu, bilmem Ünal Çeviköz, işte Washington en son büyükelçisi Namık Tan.
Namık Tan.
Tamam mı? Hani güçlü bir dış politika geleneğimiz var bizim. O büyükelçilerin hepsi CHP'de siyaset yapıyor diyordunuz. Ya bu nasıl bir iştir yani? Siz bunu öngöremeyecek şimdi, kadar mı gözünüz kör dendi? Bir de böyle bir şey var. Yani evet. CHP'de de hocam özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla birlikte böyle bir Alevi klikleşmesi yaşandı sanki. Olayları
evet.
Suriye'de hep böyle okundu sanki. Alevilik ve Nusayrilik evet. Etnisitesi üzerinden okundu gibi geliyor bana.
Maalesef yani mesela bunun bazı özelliklerini biz şeyde de yaşadık. Yani Hatay'ın bir ilçesinde sınırımızda yer alan orada gelip giden Türkmen Dağı'nda yaşayan Türkler gelip giderken Suriye tarafından onlara taş atmalar, sataşmalar bilmem ne.
Evet.
Bu etnik mezhepçi aidiyetle kendisini Esed'e yakın hisseden ve onu laikliği öne sürerek savunmaya çalışan bir tutum da var.
Evet.
Fakat Türkiye'de aslında anahtar kavram dediğiniz gibi körleşmedir yani. Bu büyükelçilik yapmış Washington gibi bir yerlerde kocaman dünyanın en önemli merkezlerinden birisi bile geleceği göremiyorsa onu görmesini engelleyen bir şey var. Bir bilinç var, bir yargı var, bir
evet.
kategori var.
Evet.
Bunlar körleşmiş, İslam'a karşıt bir tutum içindeler. O insanlar İslam dedi mi, sakallı oldu mu onlar için bitmiştir.
Bu. Onun karşısında ne var sonra geçiyorlar.
Evet, ondan sonra onlara cihatçı damgasını yapıştırıp bunları da terörist IŞİD diye
evet.
görüyorlar, öyle algılıyorlar. Bunların getireceği düzen işte tamamıyla farklı düşünceleri, yaşam tarzları falan yok edeceğini düşünüyorlar.
Evet, evet, evet.
Böyle bir anlayışları var bunlar. Maalesef bunlar Türkiye'de medyada da efendim siyasette de şimdiye kadar çok daha güçlüydüler ama evet. eski güçleri yok. İnşallah bütün güçleri biter yani. Daha kendilerine egemen bir pozisyonda algılamaktan, görmekten vazgeçerler.
Evet.
Körleşmekten kurtulurlar. Çünkü bir halkın sevinci var. Evine dönen insanları görüyoruz yani Şam yollarına düşmüşler.
Evet.
Ülkemizden kendi ülkelerine dönüyorlar.
Evet.
Ve çürümüş olan bir rejim bitiyor.
Evet.
Bu kadar bilgiyle, bilimle uğraştıklarını söyleyen bu insanların bu çürümüş rejimin gidişatını görmemeleri ve onu yüceltmeye çalışmaları
evet.
hakikaten sert bir yine ideolojik aidiyeti anlatıyor.
Bir de şeyi hatırlar mısınız? Herhalde CHP milletvekili olarak girmişti tip Türkiye
evet.
İşçi Partisi'ne Sera Kadıgil. O da evet. bugün diyor Suriye'ye savaş atsak banko Esad'ı tutarım diye bir tweet atmıştı. O da böyle
evet.
bir konuşuldu.
Aynı yani.
Böyle hocam çok ilginç.
Mağara döneminde bunlar. Kalmış bunlar.
Evet. Evet.
Hakikaten bunları mağaradan çıkarıp biraz dolaştırmak
lazım. Doğru.
Bunları böyle biraz Müslüman mahallelere götürmek.
Evet.
Bir camiyi göstermek.
Bakın ya bu kadar bu adamlardan size zarar gelmez.
Bunlar evet. Evet. Yani görsünler, okusunlar. Bunları Fatih'e çok götürmek lazım.
Evet.
Fatih Camisi'ne.
Evet. Evet.
İsmail Ağa çevresine biraz.
Bunlar gibi. Hocam sizin tabirinizle
lazım
orijinden tamamen firar etmiş aydınlar evet. bunlar. İnsan. Aydın demek de şey aydın kelimesi
yani,
hani müspet ama, anlamda kullanıyoruz
ama
da.
Ama hep öyle değil
evet.
yani işte hep öyle değil. Arif tarafları yok.
Evet.
Aydın
heh, güzel.
Tarafları var ama
arif tarafları, arif tarafları yok. Tamam aydın. Hocam bundan sonraki aydın meselesinde bu kavram üzerinden evet. gidelim hocam.
Arifliği olan aydın lazım.
Aydın lazım. Doğru.
Körleşmeyen.
Doğru.
Değişmeleri olduğu zaman yargılarında ısrar
etmeyen. Israr etmeyen.
Bunu gören.
Tabii.
Ona göre de değişmeye
tabii.
yönelen.
Yönelen.
Yani.
Bir de şu da ihmal ediliyor hocam. Yani aydınların hani politika yapıcılığı diye bir kavram var ya.
Evet.
Ya bir değişimi bir okuyun.
Tabii.
Yani bürokrasiye, hükümetlere, siyasilere bir akıl verin.
Evet.
Yani bu körleşmeyle durduk yere sürekli orada durarak bu dünyada okunmuyor.
Yani
değişiyor
en
yani.
Aklı başında belki şey söyledi. Cüneyt Özdemir dedi ki adam yine kazandı. Son bununla bitirelim. Evet, evet.
Peki hocam. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Düşünce Günlüğü programının sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.